Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bugün insanın tabiatına biraz bakmak istiyoruz. İnsan nasıl bir varlıktır? Umarım kendimizi daha sonra daha iyi anlamaya başlayacağız. Ki bu da İsa Mesih'i ve onun yaptığını anlamak için bir şarttır. Eğer biz kendi tabiatımızı, insanın tabiatını anlamazsayız, İsa'nın yaptığı bize boş ve anlamsız ya da zayıf gelir. Bu yaz ayrıca Avusturya'daki akrabalarımızı dolaştık. Ve bir gün Viyana'daki turistik yerleri gezdik birlikte. Ve baktık ki Viyana'nın tam ortasında küçük bir Katolik kilise var. Kapuçin kilisesi bunları. Onun altında gene mağara gibi bir mezarlık bulunuyor. Ve bu spesyal bir şey. Bu mağaralı mezarlığın içinde 400 seneden beri Avusturya'nın bütün imparatorları orada gömülüdür. Çok önemli bir yer. Ve bu yere bakan bir grup keşişler, hani monakiller bakıyor bu yere, onu tutuyorlar, onu koruyorlar. Bugün Avusturya küçük, sanki önemsiz bir devlettir. Avrupa'da o kadar saygınlığı yok. Ama 100 sene önce Avrupa'nın en büyük emperyallarından birisiydi. Bütün Avrupa'nın gözleri Viyana'ya bakardı. O kadar önemli bir kasabaydı. Ve dönüyoruz 1916 senesinde. O zaman Avusturya'nın son imparatoru Franz Josef adında. 1916 senesinde o geçindi, öldü. Tam Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında öldü. Ve şimdi zaman geldi, cenazesini yapsınlar. Büyük bir tantana, büyük bir seremonya ile o küçücük kilisenin önüne getirildi, onun tabudu. Ve hepsi, binlerce kişi oradaydı. Onun video klipini gördüm. Ve hepsi orada üniformalarla, büyük süslerle durdular. Bütün Avrupa'nın kralları. Bütün krallar, bütün prezidentler, ministerler, soylular hepsi orada dizilmiş. Büyük bir sena. Ve şimdi zamanı geldi, onu bu ufacık kilisenin içine soksunlar. Sonra bu kralın, yani Franz Josef'in sarayın bekçisi tabutu kilisenin kapısının önüne getirdi ve bir tokmakla kapıya vurdu. Tak tak tak. İçeriden bir monahin cevap verdi. Dedi ki, içeri girmek isteyen kimdir? Ve bu saray görevlisi imparatorun adında konuşmaya başladı ve onun bütün ünvanlarını saydı. Neyin kralıymış ve saydı. Avusturya, İtalya, Çekya, Slovenya, Macaristan, Slovakya'nın, Transilvanya'nın kralı, Salzburg prensi, Tirol ve Bosna'nın efendisi olan Franz Josef, büyük kral. İçeriden bir ses geldi. Biz onu tanımıyoruz. Ah, nasıl? Ayıp sanki, değil mi? Bunun üzerine saray görevlisi gene kapıya vurdu. Ve gene içeriden sordular, içeri girmek isteyen kimdir? Bunun üzerine saray görevlisi imparatorun bütün başarılarını saymaya, sıralamaya başladı. Viyana Üniversitesi'nin doktoru, barış madalyasını kazanan, bilim adamlarını destekleyen, müzikaya ve kültüre ilerlettiren büyük imparator Franz Josef. Ama içeriden monakinler hiç tetiğini bozmadılar. Aynı cevap verdiler, biz öyle bir adamı tanımıyoruz. Artık son olarak üçüncü defa tokmak vurdu ve sordular, içeri girmek isteyen kimdir? Bu zaman saray görevlisi dedi ki, Franz Josef diyor, ölümlü bir insan ve günahkar. Artık bunun üzerine tabutu içeri aldılar. Peki biz belki imparator değiliz ama içimizde belki aynı duygular var. Ben çok şeyim ama günahkar değilim. Öyle değil mi? Biz de hani bu imparator gibi en sonunda diyeceğiz, buyum hayır. Allah'ın önünde geçerli değil. Buyum hayır, geçerli değil. Ve en sonunda tek bir laf kalıyor. Ben günahkarım. Evet, kendi kendimizi bakarken sanki diyoruz, sen aslında iyi bir çocuksun. Öyle değil mi? İçimizde öyle bir ses var. Küçücük bir ses var. Sen aslında iyi bir çocuksun. Hatta bugünlerde çok böyle yardımcı programlar var, kurslar yapılıyor. İnsanlara yardım etmek için daha iyi çalışsınlar diye, daha iyi efekt bıraksınlar. İnsanlara kuraj vermek için uğraşıyorlar. Ve bu kuvanlı insanlara diyorlar bir kurs biçiminde. Sabahleyin daha işe çıkmadan aynanın önüne çık. Ondan sonra bak kendi kendine ve de ki sen iyi bir adamsın, beceriklisin. Öyle öğretiyorlar. Ve içimizdeki bu ses çok güçlüdür. Ama bugün geldi vakit başka bir aynaya bakalım. Başka aynaya bakalım. O da Allah'ın sözüdür. Bakalım o ayna, bu Allah'ın sözü bize aynı ses mi veriyor? Bize aynı duygu mu veriyor? Yoksa başka mı? Yoksa oradan başka bir ses mi çıkıyor? Aldanma. Sen iyi bir kişi değilsin. Sen ölümlüsün. Sen günahkarsın. Sen de Franz Josef gibi konuşacaksın. Evet. Ve biz de Franz Josef gibi, İmparator Franz Josef gibi beklemeyelim. Çak cenazesinde onu söylesinler. Şimdi vakit vardır. Bu anlayışa varalım. Ve demeyin bu çok banal bir şey, bu çok derin bir tema. Çünkü bugünlerde başka başka sesler işiteceğiniz ve insan kökünde aslında nedir diye bu temada çok önemli fırsatlar var, yani konuşalım. Özellikle hani biz belki 30, 40, 50 yaşında insanlarız. Hayatımızda geri bakarken diyeceğiz bunu yanlış yaptım, onu yanlış yaptım. Ama herhangi bir kızana baktığın zaman diyeceğiz ah o kar gibi beyaz, o çiçek gibi masum diyoruz, suçsuz. Acaba bu doğru mu? Ve bu temada bugün biraz düşünmek istiyoruz. Ve bizim ayetlerimiz Romalılar mektubundan 5. bölümden okuyorum. 12'den 21'e kadar. İşte böyle diyor. Günah bir tek insanla dünyaya girdi. Ve günahla ölüm geldi. Ve böylelikle ölüm bütün insanlara yayıldı. Ne de olsa hepsi günah işlediler. Gene de Allah'ın verdiği bahşişi yapılan suça benzemiyor. Bir insanın suçu sayesinden bunca kişi öldü. Ama Allah'ın merhameti ve o merhametten gelen bahşiş daha da bol verildi. Hem de tek bir insandan, hani İsa Mesih'ten bunca kişiye verildi. Bu bahşiş de o tek kişinin yaptığı suça benzemiyor. Çünkü bir tek kişiden için davalama oldu ve herkes suçlu bulundu. Ama bahşiş sebep oldu, çok suçlardan suçsuz çıkarılsın. Evet, bu da Paulus bize çok büyük bir hakikat tanıttırıyor. Günah diyor tek bir insanla dünyaya geldi ve orada kaldı. Biz hepimiz biliyoruz kimi konuşuyor. Bu insan, Adem ve Havva'dır, değil mi? Onların sayesinden günah geldi yeryüzüne ve hepimiz biz ondan suçluyuz. Ve insanın sesi var içinde, böyle içimizde bir duygu var. Buna karşı isyan ediyoruz. Hayır diyor, ben suçlu değilim diyor. O yaptıysa kendisine, ben başka bir insanım. Benim Adem'lim ne işim var? Benim Havva ile ne işim var? Bu sesi işitiyoruz değil mi? Sanki bize haksızlık gibi geliyor. Ve bu da en birinci ders, en birinci büyük hakikat olarak istiyorum bunu iyice anlayalım. Günaha iki türlü bakabiliriz. İki gözlükten bakabiliriz. Tamam mı? Şimdiye kadar çoğumuz sadece bir gözlükten bakmışız. Ama ikinci bakışı da hani bu İncil'in bakışıdır. Bunu da lazım kazanalım. Evet. En birinci, çok önemli bir hakikat var. Kutsal kitapta her zaman baştan sona kadar bu savunuluyor. Ve şu ki Allah haksız değildir. Herkese hak ettiğini verecek. Bundan hiçbir zaman şüphemiz olmasın. Biz derken tek bir insanla günah geldi dünyaya. Demeyelim ki Allah haksızlık yapıyor. Hemen yani kafadan silelim bu düşünceyi. Okuyorum Ezekiel 18. bölümden. Ayet 24 ve 20. Şöyle diyor. İsrail için babalar koruk yedi, çocuklar dişleri kamaştı diyorsunuz. Bu deyişle ne demek istiyorsunuz? Varlığım hakkı için diyor egemen Rab, İsrail'de artık bu deyişi ağzınıza almayacaksınız. Her yaşayan can benimdir. Babanın canı da çocuğunun da canı da benimdir. Ölecek olan günah işleyen candır. Tamam mı? Ölecek olan günah işleyen candır. Kim günah işlerse o ölecek. Değil başkası günah işledi, ben öleceğim onun sayesinde. Devam ediyor. Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişinin kötülüğünün karşılığını alacaktır. Bu Allah'ın vazgeçilmez, şaşılmaz bir prensibidir. Bu sanki kayalara çizilmiş bir hakikattir. Allah hiç kimseye haksızlık etmeyecektir. Ve biz ne kadar da Adem ve Havva için konuşursayız, hiçbir zaman böyle bir şüphemiz olmasın ki Allah haksızlık yapacak. Ne oldu? Hezekiel'in zamanında bir atasöz çıktıydı. Babalar koruk yedi, yani ekşi üzümler, sirke gibi bir şey. Ve şimdi bizim dişlerimiz bozuluyor. Öyle bir atasöz çıkıyor. Onlar yedi ama bizim dişlerimiz bozuluyor. Yani bununla ne demek istediler? Bizim babalarımız putperestlik yaptılar ama Allah şimdi bizi cezalandırıyor. Öyle bir düşünce vardı onlarda. Hezekiel buna kesinlikle karşı çıkıyor. Bu olamaz diyor. Olamaz. Hayır. Siz kendi günahlarınız için cezalandırılıyorsunuz ve babalarınız da kendi günahları için. Biz ne zaman insana öğretmek isterseyiz açan herkes günah içinde doğuyor. Hep aynı cevabı duyuyorum. Binlerce kişi belki konuştum bu temada ve hep aynı cevap duyuyorum. Her koyun kendi bacağından asılır. Standart bir laf değil mi? Her koyun kendi bacağından asılır. Her zaman bunu işitiyorum. Ve ben de herkese aynı cevap veriyorum. Ama asılıyor değil mi? Yani var mı bir insan asılmasın? Var mı bir koyun bacağından asılmasın? Bu bizi azıcık düşündürsün. Madem herkes günahlı, bu nereden geliyor? Bu nereden geliyor? Eğer içimizde günah olmazsa bari bir iki kişi günahsız çıksın. O da yok. Bu bizi düşündürsün azıcık. Demek ki insanın içinde var bir şey, hani günahlıdır. Evet, böyle düşündüğün zaman günaha bir hareket gibi bakıyoruz. Bir hareket gibi. Yani yaptığım bir iş günahtır. Ben ne yaparsam bu günahtır. Bir hareket. Yaptın, ettin ve böylelikle günah işledin. Bu bir anlamda doğrudur. Yuhanna, 1. Yuhanna mektubunda 3-4 şöyle diyor. Her kim günah işlerse kanunsuzluk da işlemiş olur ve günah kanunsuzluktur. Yani Allah'ı bir hakem gibi görüyoruz, bir sıca gibi görüyoruz. Yaptığımız hareketleri gözden geçirecek ve diyecek ki bunu doğru yaptın ya da doğru yapmadın. Demek günah yaptığımız bir iş gibi hareket. Ama günaha başka bir gözden de bakabiliriz. Sadece yaptığımız işler değil ama bize o işleri yaptıran ve içimizde oturan bir güç gibi. Bu artık yeni bir bakış. Ve çok önemli, bu bakışı kazanasan. İstiyorum burada bulunan herkes uyansın ve desin ki günah değil sadece yaptığım işler ama içimde bir güç. Bu anlama lazım gelelim. Arasındaki fark çok büyüktür. Eğer içimizde öyle bir güç yoksa bu demek aslında çok iyi biriyim. Sadece ara sıra aldanıyorum ve yanlışlık yapıyorum. Ama eğer içimde öyle bir güç varsa demek hep vardır. Her zaman bulunuyor benim içinde. Her zaman günahlıyım. Günahlı hareketler yapmazsam da günahlıyım. Evde oturuyorum, bir şey yapmıyorum, uykudayım, bir şey yaptığım yok. Günah işlemiyorsun ama günahlısın. Eğer bu hakikat doğruysa, eğer insanın içinde günah bulunursa, o zaman bu farkı istiyorum çok iyi anlayalım, değil mi? Anlıyoruz artık yavaş yavaş, insana iki tür bakış var. Burada iki farklı bakış var. İnsan nedir, insanın tabiatı nedir? Kökten iyi midir, yoksa kökten bozuk mudur? Sen buna karar ver. İyice karar ver. İyice düşün. İyice kendine sor. Ben kökten iyi miyim yoksa bozuk muyum? Almanya'da büyük bir jurnalist, dünyanın en büyük jurnalistlerden biri, adı Peter Schollatur adında birisi. Artık yaşlı, 75 yaşında mı ne? Adamın 50 sene stajı vardı. 50 seneden beri jurnalist olarak bütün dünyaya çalışıyor. Yani Vietnam, Kamboçya, İran, Irak, Afganistan, Güney ve Orta Amerika, Afrika'da bütün devletleri gezmiş. Bütün devletlerde prezidentlerle, devlet adamlarla, önemli kişilerle uğraşmış, interview yapmış. Çok böyle ünlü ve diyelim çok görmüş bir kişi. Bir, hani dünya nasıl diye sormak istersen öyle bir kişiye gideceksin, değil mi? Evet, bu jurnalistle bir interview yaptılar ve sordular. Bunca seneden sonra senin öğrendiğin nedir? Yani bütün bu stajdan, bütün bu hayattan bir şey anladın mı? Öğrendin mi? Ve adam düşündü biraz ve ben de bu interview'a bakarken tamam televizyonda heyecanlandım. Bakalım şimdi ne diyecek? Ve adam dedi ki insan kötüdür. İnsanın yüreğinde sadece kötülük vardır. 50 senelik stajın sonunda bu rezultata, bu anlayışa vardı. Tamam mı? Şaşbaş kaldım. Çünkü hiç istemeyerek bu jurnalist kutsal kitaptaki hakikati anlattı. Aynı anlayışa geldi. Evet, insan aslında iyi bir çocuk değildir. Bizdeki kötülük o kadar derinden geliyor ki kenarı yok. Sen iyilik yapmaya kalkarken dışarıdan her şey iyi gözüküyor. Peki diyelim bir fukaraya para vermişsin. Ha çok güzel, iyilik yaptın. Ama senin yüreğinde ne var? Allah çünkü bir gün öldü mü, sadece bir kemik kaldı mı, toz kaldı mı, Allah'ın önüne çıkacak olan senin derin değildir, senin etin değildir. Senin canındır, senin ruhundur. Ve Allah oraya bakıyor. Sen belki iyilik yapmışsın ama sebep neydi? Belki kendi kendini yani övmek için bunu yaptın. Belki yani başkalarının gözüne girmek için bunu yaptın. Belki bir günahı örtmek için bunu yaptın. Rüşvet gibi, Allah'a küçük bir rüşvet veriyorsun değil mi? İyilik yaparken bile eğer insan günahlı ise bu bile günahtır. Bu anlayışa lazım varalım. Evet, İncil'e baktığımızda kesin bu öğretiş vardır. Biz de lazım günaha bakmayalım sadece yaptığımız işler gibi ama içimizde oturan bir güç gibi. Romalılar 7:17 şöyle diyor. Pavlos bu rezultata geliyor. Demek ki artık bu şeyleri yapan ben değilim ama benim içimde oturan günah. Benim içimde oturan günah. Hatta orijinal dilde yazıyor ki benim etimde. Etimde. Düşün yani. Bir şey etine girmişse onu çıkaramazsın bir daha. Pavlos şöyle diyor. Hani benim içimde diyor, benim etimde günah oturuyor. Ne yaparsam etsiz gezemem ya. Her nereye gidersem aynı biçimde her yerde günah işliyorum. Evet, bu bize boş bir bahane olmasın. Aa ben yapmadım, benim elim yaptı. Değil mi? İçimde oturan günah böyle anlaşılmasın. Tam tersi. O bizi uyandırsın. Günah benim içimde oturuyor. Aha, bu ne demek? Bu demek benim evimde bir katil yaşıyor. Uyanalım. Değil bunu bir boş bahane, bir upravdanie gibi kullanalım. Ve Paulus devam ediyor. Çünkü biliyorum, ben de hani benim tabiyetimde hiç iyi bir şey bulunmuyor. İyi olanı istemek var bende ama onu yerine getirmek yok. Ve eminim eğer biraz uğraştıysan, doğru yaparsan bu aynı sonuca gelmişsin. İyi olanı yapmak istiyorum ama ne kadar da uğraşırsam en sonunda da yapamıyorum. Neden? Neden yapamıyorsun? Demek sende bir bozukluk var da yapamıyorsun. Eğer insan kökünde iyi olsaydı, içimizde bir günah oturmaz olsaydı o zaman yapabilirdin. Birçok kişi bunu anlamak istemiyor. Ve gene diyorlar ki insan iyidir. Ama 300 seneden beri dünyada başka bir görüş yayılıyor. Humanizm. İnsan her şeyin ölçeğidir. Her şey onunla ölçülüyor. Ve ondaki öğretiş, ondaki anlayış başka. İnsan aslında iyidir diyorlar. Ve her nereye gidersin, bütün dünya yayılmış bu artık. 300 seneden beri şeytan bu öğretişi sağladı. Ve işte artık biz buna karşı gidiyoruz. İncil'in hakikati başka. Biz kesinlikle bu anlayışa vardık. İnsan ne kadar da uğraşırsa içinde günah vardır. Evet, işin ilginç tarafı şu ki, hani insan aslında iyidir demekle insan daha iyi olmuyor. Belki iyi bir niyetle söyleniyor bu, insan iyidir ama rezultat iyi değildir. 300 seneden beri daha az savaşlar olmadı. Değil mi? İnsanlar gittikçe daha da fazla bencil, daha da fazla gaddar ve acımasız oluyorlar. Evet, ve böylelikle artık anlıyoruz, günah içimizden vardır. Gene dönüyoruz, bir bebeğe bakalım. Ve birçok insan bu sanki bir engel oluyor. Olamaz, olamaz. Bebekler günahsız. Kimse demiyor bebekler günah işledi. Olamaz, günah işlesinler. Ama şimdi anlıyoruz, bebekken bile onda günah gücü bulunuyor. Yatıyor. Belki kapalı, belki örtülü bir biçimde, belki dışarı çıkmamış. Ama onlar da vardır. Nasıl bir bebeğin dişleri, değil mi? Herkes biliyor, doğuştan beri vardır. Ben önce kızarken anlamazdım, dişler nereden geliyor? Tabii ki her bir insanın daha doğuşta dişleri vardır ama etin altında. Daha doğuştan onlar vardır ama daha etin altında yattıkları için yok diyorsun. Ama uzayınca usul usul görüyorsun dişleri var. Aynı bunun gibi insanın içinde günah vardır ama meydana daha çıkmamış ise o vakit diyoruz yok. Günah nedir? Bir hareket mi yoksa içimizde oturan bir güç mü? Karar verelim. Evet, dönüyoruz birinci lafımıza. Bir tek insanla diyor Pavlus, günah yeryüzüne geldi, insanlara geldi. Ve şimdi dönüyoruz kutsal kitaptaki en birinci sayfalarımıza. Çünkü orada yazıyor Adem ve Hava için Rab uygun gördü ki bu tarihi anlatsın. Nasıl olmuş, nerede olmuş tam olarak anlamıyorum. Ama buradaki dersler çok önemlidir. Adem ve Hava'ya şimdi bakıyoruz ve soruyoruz kendi kendimize, Adem ve Hava mı suçlu yoksa biz mi suçluyuz? Suç nerede? İnsanın tabiatını anlamak için Adem ve Hava'ya bakmalıyız. Biz onun suçuna ortak olduk. Ve biz de onun suçundan çekiyoruz. Biz hep diyoruz günaha düştüm, değil mi? Doğru mu? Bu aslında çok yanlış bir laf. Biz günaha düşmüyoruz. Silelim bu sözü. Hayır. Sen günaha düşmüyorsun. Sen aslında günahın içinde doğuyorsun. Tamam mı? Günaha düşen Adem ve Hava'dır. Onlar düştü. Gerçekten. Ve ne oldu? Evet, biz günaha düşmüyoruz. Günahın içinde doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. Günaha düşen Adem ve Hava'ydı. Onlar sanki bir çukura düştüler. Orada kaldılar. Çıkamadılar. Sonra evlatları oldu. Kalabalık bir insan oluştu. Ama gene hepsi çukurda. Hepsi düşmüş vaziyette. Yani gerek yok günaha düşsünler, zaten oradadırlar. Bunu anladık mı? İstemiyorum artık bu lafı diyeyim, yani günaha düştüm. Arkadaş, sen düşmedin. Adem ve Hava düştü. Sen onların torunu olarak zaten günahta, çukurda doğmuşsun. Bunu anla. Evet, o düşüş hepimizi etkiledi. Hepimiz etkiledi. Bu nasıl olabilir? Haksızlık değil mi? Haksız olsun olmasın. Durum budur. Biz öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama biraz daha bunu anlatmak istiyorum. Daha derin düşünelim bu da. Unutmayalım ki bizim ve Adem ve Hava'nın arasında dağlar kadar fark var. Kendimizi onlardan bir tutamayız. Onlar yaratıldı diyor. Allah toprak aldı, Adem'i yarattı diyor. Birinci insan olarak. Ama biz yaratılmadık. Biz türedik. Fark çok büyük. Ne demek istiyorum? Onlar sıfırdan başladılar. Biz sıfırdan başlamıyoruz. Biz sanki borçlu olarak bu dünyaya geliyoruz. Evet, Adem'in tabiatı ve yapısı başkaydı. Bambaşkaydı. Şimdi buna bakacağız biraz daha derin, Adem ve Havan'a. Ve biz sanki ona bakarken dediğim gibi bir isyan ruhu başlıyor bende. Ne ya, onlar yaptı, ben çekeceğim haksızlık. Öyle değil mi? Sende bu ses var mı? Çünkü İncil'e kulak vermiyoruz, oradan geliyor. Şimdi en başta lazım kendimizi bütün yanlış öğretişlerden arındıralım, temizleyelim, silelim bunları kafadan. Sadece İncil'in öğretişini alalım. Bunlar kafamızda, yani bakıyorum, şeytanın kaleleridir. Tamam mı? Şeytan bir general gibi kocaman bir krepos, bir kale yapmış kendine ve orada saklanıyor. Ve bunlar düşünceleridir diyor. Ve bu düşüncelerden biri, bu kalelerin en büyüklerinden biri toşnu budur. Tamam mı? Bunu lazım yıkalım. Çünkü Rab İncil'de açıkça diyor ki, çünkü bizim muharebemizin silahları bedenci değildir. Onlarda Allah'ın kuvveti var kaleleri yıkmak için. O silahlar kandırmaca öğretişleri yok ediyorlar ve bu kandırmaca bir öğretiştir, açan insan iyidir. Bunu lazım yıkalım. Allah'ı tanımaya engel olan bütün yükseklik öğretişleri yok ediyorlar. Evet, insana bir yükseklik geliyor. Sen iyisin, öyle değil mi? Nasıl dedi yılan havaya? Allah gibi olacaksın, gözlerin açılacak. Bu iyi geliyor bize, değil mi? Rab diyor ki, bu düşünceleri yıkıyoruz. İsa Mesih'in sözü yine. Ve her bir düşünceyi Mesih'e mahpus ediyorlar. Tamam mı? Ve şimdi dakikada bunu yapmak istiyoruz. İstiyorum bu düşünceleri kafadan silelim. Ne kadar da kalmışsa eskiden, işte bunlar hepsi lazım, yok olsun. Nereden geldi? Büyük ölçüde mahallede bu düşünceler, biz humanizm ile anlaşmıyoruz, biz Müslümanlıkla anlaşıyoruz ve orada da aynı var. Aslında çok istemiyorum böyle Kur'an'dan ya da başka kitaplardan okuyalım ama bugün lazım biraz karşılaştıralım ve istiyorum burada bir Kur'an'dan bir ayet okuyalım. Acaba o Kur'an nasıl anlattırıyor Adem ve Havva'nın olayını ve bunu kutsal kitapla karşılaştıralım. Ve çok büyük farklar göreceğiz. Ve mahallede biz bunun etkisinin altında doğuyoruz. Ve mahallede bu etkisinin altından kurtulmalıyız. Onun için diyorum bu düşünceleri silelim. Bakalım şimdi Kur'an'da Bakara suresinde 35-37 şöyle diyor. Ey Adem, şimdi bu Kur'an. Eşin ve sen cennette kal. Orada olandan istediğiniz yerde bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırdı. Onları bulundukları yerden çıkardı. Onlara birbirinizi düşman olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz dedik. Adem Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi. Rabbi de bunun üzerine tövbesini kabul etti. Ve kim bu kadar derin düşünmesi, aynı, çok benzeşiyor değil mi? Hayır, dağlar kadar fark var. Bu öğretişten çok yanlış şeyler geliyor bizim kafamızda. Muhammed Yahudilerden ve Hristiyanlardan bir takım şeyler işitti. Ona göre ayet çıkardı ama tam olarak anlayamadı. Ve şimdi farklılıklarına bakacağız. Birincisi, Kur'an'da Allah demiş ki şu ağaca yaklaşmayın. Soru, hangi ağaç? Değil mi? Kutsal kitapta biliyoruz. Bu rastgele bir ağaç değil. Sanki rastgele bir ağaç seçmiş Allah. Muhammed bunu anlamadı. Kutsal kitapta açıkça yazıyor ki iyilikle kötülüğü bilme ağacı. Değil mi? Bir sebep veriyor. Allah bir sebep veriyor. Değil rastgele bir şey. Ondan sonra Allah ve Havva'ya demiş ki birbirinizi düşman olun. Sanki günahtan sonra kadın erkek birbirine düşman olsun. Allah'ın buyruğuymuş bu. Düşman olun diyor. Kutsal kitapta onu görmüyoruz. Kutsal kitaba göre kadın erkek düşman değildir. Günahlı vaziyette bile birbirlerine eştirler değil mi? Sevgi var aralarında. Muhammed yanlış anladı. Çünkü kutsal kitapta yazıyor yılanın soyu ve kadının soyun arasında düşmanlık olacak değil mi? Muhammed bunu yanlış işitmiş. Evet, sonra demiş ki inin diyor. İnin sanki yukarıdan hop inin diyor. Sanki cennet bahçesi havada gökte bir yerde bulunurdu. Öyle bir anlayış var. Kutsal kitapta o kesinlikle yeryüzündedir. Hatta kutsal kitapta değil mi, yaratılış kitabında yazıyor ki dört tane ırmak oradan çıkıyor. Pişon, Gihon, Dicle, Fırat. Yani Muhammed Adem ve Havva'nın cenneti ve sonsuzluktaki cenneti karıştırdı. Sonsuzlukta gökte olacağız, cennette olacağız. Muhammed sandı ki madem öyle Adem ve Havva'da cennette gökte olmalı. Görüyor musun? Ne kadar karışıklık var burada. Bunlar, ama bütün bunlar şimdi o kadar önemli değil. Şimdi önemli farklılıklara bakıyoruz. Asıl söz ne diyor? Bak ne diyor burada? Kur'an'da ne yazıyor? Şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Ve bu lafı bugüne kadar işitiyorum her yerde. İmanlılar bile. İmamlar bile konuşuyor böyle, değil mi? Onun için bunu okuyorum, ondan vazgeçelim. Onun için bunu okuyorum. Bu kafamızdaki şeytanın kalelerini yıkalım. Hayır. Şeytan onların ayaklarını kaydırmış. Nasıl olabilir bu? Biz bunu diyemeyiz. İşte bu düşünceyle insan bugüne kadar günahı önemsiz sayıyor. Bu laf günahı küçümsüyor, değil mi? Sanki ufacık bir konuymuş. Aldanmayan bir Allah. Kaç defa bunu işittim, değil mi? Yani şeytan ayağımı kaydırmış, aldanmayan bir Allah. Sen de var mı böyle konuştun? Sen de böyle kendi kendine aka paka çıkardın var mı? O zaman anla ki bu şeytanın bir kalesidir senin kafanda. Evet, bu düşünceyi biraz kafamızda canlandıralım. Bu senaryo canlandıralım. Şeytan onların ayaklarını kaydırmış. Nasıl bir senaryo çıkıyor bu da? Sanki öyle hastanede uzun bir koridoru düşün. Ve şimdi temizlikçi onu paspasla silmiş, artık siliyorsun onu, tamam mı? Çok ıslaktır. Sonra iyice köpüklü, bol suyla, değil mi? Kaygın olsun, ıslattırıyorsun. Sonra bir kadına diyorsun, de bu kadar yüksek ayakkabılar al, incecik ökçe ile al giy bunu ve bu koridoru boydan boya gez. Sanki öyle bir senaryo dizmişsin, değil mi? E tabii ki düşecek. Kadın uğraşıyor, uğraşıyor gitsin ama sonra başka bir kişi gelip onu hafifçe bir kalkıyor. Ne oluyor? Kadın lap diye düşüyor. Yani sanki Allah insanı öyle yaratmış. Değil mi? Şeytan onun ayağını kaydırtmış. Saçmalık. Adem ve Havva'nın durumu öyle değildi. Allah Adem ve Havva'yı öyle yaratmadı. Bu bakış hem Allah'ın buyruğunu anlamıyor hem de Adem ve Havva'nın durumunu ve tabiatını anlamıyor. Sanki Allah yeterince önlem almadı. Merki almadı. Düşmesinler. Değil mi? Kur'an'da sadece bir yasak var. Tabi bu ağaçtan yemeyin. Başka bir şey açıklama yok. Ama Allah kutsal kitapta görüyoruz önlem aldı. Uyardı. Yaratılış 2.17 şöyle diyor. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Rab önlem alıyor. Uyarıyor. Yapma. Tamam mı? Yeterince bilgi verdi. Uyardı. Sebep gösterdi. Neden yemesinler. Sanki Adem ve Havva'ya bir iş verdi. İstiyorum akşama kadar falanca ağacı budayasanız. Ama dikkat edin, bahçenin kenarında bir çukur var. Çok derindir. Oraya yaklaşmayın. Düştün mü çıkamıyorsun. Ama sonra ikisi meraktan yaklaşmışlar. Gitmişler, baktılar, düştüler. Kutsal kitaptaki anlayış bu. Değil böyle rastgele kaymış ayakları. Evet, aldanmayın. Kimse günah çukuruna kayarak düşmüyor. Bu korkunç bir şeytanın kalesidir, onu yıkalım. Herkes iki ayaklan kopuşup bile bile onun içine atlıyor. Herkes kopuşarak oraya gidiyor. Erkekler çok iyi biliyorlar, bu kadınla zina yaparsam ve yakalanırsak kocaman bir felaket oluyor. Mahallede kıyamet kopacak. Ve gene de yapıyorlar. Kimse demesin şeytan ayaklarını kaydırttı. Anlamadım, düştüm, kaydım oraya. Boş bir laf. New York'ta kaldırımlarda, trotuarlarda çalışmalar yaparken, değil mi, kazıyorlar, nasıl bizim burada da yapıyorlar. Kazdıkları zaman etrafını sarıyorlar. Kırmızı beyaz şeritlerle, lentalarla, değil mi? Sonra bir tabela asıyorlar. Büyük harflerle yazıyor. Dikkat dikkat, kazma çalışmaları var. Çukura düşmeyin yazıyor orada, değil mi? Sonra bu yetmiyor. Geceleyin büyük flaşlar koyuyorlar. Dün gece yanıp sönüyorlar. Herkes uzak dursun, yaklaşmasın bile. Yani bir lafça her şey Allah nasıl yaptı Adem ve Havva'ya? Öyle yapıyorlar. Evet. Sonra adamın biri içmiş, sarhoş olmuş geceliğin. Ve sarhoş kafayla eve giderken oradan geçmiş. Yaklaşırken, dur bakalım burada ne var derken, bir düşmüş çukura ve bacağını kırmış. Tamam. Ben olsam utançtan öleceğim. Rezillik, çok büyük rezillik. Ama o herif ne yapmış? Tutmuş kendine en hızlı bir avukat. New York Belediyesi'ni Opsina'ya mahkemeye vermiş. Hem de kazanmış. Kazanmış birkaç milyon dolar. Ona işte acı vermişler diye. De insanın tabiatı öyledir. Değil mi? Her şeyi biz yapıyoruz ve en sonunda gene başkasını suçlu buluyoruz. Değil mi? Yılan! Bana vermiş olduğun kadın. Ya da Kur'an dediği gibi şeytan ayağımı kaydırttı. Defolsun bu düşünce. Silin onu kafanızdan. Yalandır. Günaha düşmek yok. Kimse günaha düşmüyor. İkincisi, Kur'an'la ve kutsal kitabın arasındaki ikinci büyük fark, okuduğumuz ayeti bir daha bakacağız. Sonra günaha girdikten sonra, günah işledikten sonra ne oluyor? Adem diyor, Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi. Rabbi de bütün bunun üzerine tövbesini kabul etti. Kur'an'ın öğretişi bu. Neymiş? Sanki daha sonra Adem pişmanlık getirmiş, iyilik yapmış, değil mi? Rabbin buyruklarını tutmuş ve iyilik yaptığı için Allah onu bağışlamış. Görüyor musunuz? Gene ikinci büyük bir krepos, büyük bir kale bizim insanların kafasında İncil'i kabul etmesinler. Kötülük yaptın mı? İyilik yapacaksın, denkleşecek. Silin bu fikri. Rezultat olarak Adem kendi kendini kurtarmış, değil mi? Kendi yaptıklarıyla. Yani günahın uzun bir etkisi kalmamış. Her şey eskisi gibi olmuş. Kur'an'daki anlayış bu. Tamam, Adem günaha düştü ama tövbe etti ve Allah onu bağışladı. Bir şey olmadı, bir şey değişmedi. Bunu kutsal kitapla karşılaştırırsak korkunç bir fark var. Hayır, Adem ve Hava günah işledikleri zaman değil sadece onların hayatı değişti, değil sadece bizim hayatımız değişti, bütün dünya, tüm planete değişti. Nasıl diyeceğim? Günah diyor, tek bir insanla dünyaya geldi ve günahla ölüm geldi ve böylelikle ölüm bütün insanlara yayıldı. Büyük bir fark var. Kişiler bunu anlamak istemiyor, kabul etmek istemiyor. Ve mesele burada olmuyor sadece bedensel ölüm için. Çünkü Rab dedi ki, ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Ve sonra görüyoruz ne kadar da yaşlanmışlar bedence. Ölüm hemen o anda onların üzerine geldi. Bu ağaçtan yedikleri zaman o anda öldüler. Nasıl? O günde Allah'ın gözünde öldüler. O günde ruhsal ölüm geldi onlara. O günde Allah'tan koptular. Açık açık. Bu bir virüse benziyor. Bir yere girdi mi yayılıyor. Durduramazsın. İspanyollar ilk olarak 16. yüzyılda Amerika'ya gittikleri zaman onların bedenlerinin içinde çiçek hastalığının mikropları vardı, değil mi? Virüsleri vardı. Ama biz Avrupalılar çok seneden beri bunu taşıyoruz ve artık bedenimiz bunlara karşı direnişli, dayanıklıyız. Ama Amerikalı Indianlar da hiç yoktu. Onlar hiçbir zaman bu çiçek hastalığı nedir bilmiyorsunlar. Bu virüs yoktu Amerika'da. Bu virüs bir insanda varken oraya girdi ve bir tek insanın sayesinden, İspanyol sayesinden orada milyonlarca Indian öldü. Onların suçu neydi? Virüs bir kere girdi mi yayıldı. Günah virüsü de bir tek insanla girdi ve bütün dünyaya yayıldı. Avustralya'daki hayvanlar ve bitkiler öbür kontinentlerden çok farklı. Avustralya, değil Avusturya, Avustralya, değil mi? Çok uzak ve çok farklı bir kontinent. Orada mesela tavşanlar yok. Hiç böyle bir hayvan orada yaşamamış. Oraya giden ilk İngilizler gemiden tavşanları getirdiler ve orada yetiştirmeye başladılar. İlk önce bir şey olmadı. Çünkü onu kapalı tuttular. 1859 senesinde Thomas Austin adında bir kişi Anglia'dan 12 tane tavşan getirtmiş ve avlamak için saldı onlar. Büyük bir avcıymış ve istemiş tavşan avlasın ama o da yok diye Anglia'dan, İngiltere'den getirtmiş kendini ve salmış onları. Ama tutamamış hepsini. Birkaç tane kaçtı. Dağıldılar. Oradan da yayılıp o kadar kalabalık oldular ki çok büyük bir problem oldu. Çünkü onlara düşman yok değil mi? Her bir hayvanın düşmanı var. Avustralya'da olmadığı için onlara normal bir düşman yok. 10 sene içinde o kadar yayıldılar ki hani Avustralyalılar her sene 2 milyon tavşan vuruldular ve gene de hiçbir azalma yok. O kadar korkunç halde. Ondan büyük zarar. Büyük zarar. Bütün yeşillik bitiriyorlar. Tamam mı? Erozya işte tarlalar yok. Çok büyük bir zarar. Niçin? 12 tane tavşan yüzünden. Bir çift tavşan yüzünden diyebiliriz. Küçücük bir şey o kadar büyük bir etki bırakıyor. Ve daha sonra sen yaşıyorsun belki 50 sene sonra ve senin tarlanda bir şey bitmiyor, büyümüyor ve diyecek ki benim suçum ne? Ki bu herifin 50 sene önce aklına gelmiş tavşan avlasın. Ama oldu bir kere. Günah girdi mi sen çekiyorsun. O kadar. Günah sadece insanı etkilemedi. Şimdi daha da öteye gidiyoruz. Bütün dünyayı etkiledi. Bakın Yaratılış 3.17 Rab Adem'e dedi ki toprak senin yüzünden lanetlidir artık. Bu hepten aşırı artık. Hani Adem'in kızanlarında suç yoksa toprakta hepten de suç yok. Toprak hepten suçsuzdur. Ne yapmış ki? Topraktır. Ama Rab diyor ki Adem'in yüzünden sen de lanetlisin. Ve Romalılar 8 ayet 20 bunu çok büyük bir hakikatle kapatıyor. Ve diyor ki bu dünyada olan her şey anlamsızlığa mahpus edildi. Bakın ne kadar derin bir söz. Adem'in günahından onun yüzünden diyor. Bu dünyada olan her şey, bu planetada olan her şey anlamsızlığa mahpus edildi. Adem'in düşmesiyle bütün dünyada da düştü. Dışarıda insanlar, her şey değişti. Biz ağaçlara, kuşlara, bulutlara, balkanlara falan bakıp coşuyoruz, seviyoruz. O kadar güzel bir ahenk var, o kadar güzel bir şey var diyoruz. Ama Rab diyor ki, bütün bunların üstüne ben insanı yarattım. İnsan bunların üstünde iyiydi. Ve eğer bu adamın, bu insanın ruhsal hayatı yoksa, bütün bu priroda, bu tabiat da anlamsızdır. Anlamsızlığa teslim edildi. Adem ve Havva'nın günahı o kadar büyük bir efekt var. Asıl düşüş orada oldu. Ve insanlık daha o düşüşten kurtulamadı, kalkamadı. Adem günaha düştü, biz düşmüyoruz. O düştü ve hepimiz aynı düşüşü hayatımızda tekrarlıyoruz. Bu şimdi önemli bir şey. Kimse demesin, o yaptı ama ben yapmadım. Allah beni onun suçundan sorumlu tutuyor. Bu yanlış bir şey. Ne demek istiyorum? Adem günaha düştü ama biz kendi hayatımızda bu düşüşü tekrarlıyoruz. Nasıl? Onun için suçsuz değiliz. Pavlus'un dediği gibi, günah bütün insanlara yayıldı. Ne de olsa hepsi günah işlediler. Rab seni tutmayacak sorumlu. Adem'in yaptığından ama senin yaptığından. Romalılar 7 okuyorum. Ayet 7 ve 9'a kadar. Şöyle diyor. Allah kanunu olmaydı, günah nedir bilmeyeceydim bile. Mesela Allah kanunu aç gözlü olma dememiş olaydı, aç gözlülük nedir bilmeyeceydim. Ama günah bu buyruktan fırsat bulup benim içimde her türlü aç gözlülük meydana getirdi. Zaten günah Allah kanunu olmayınca ölüdür. Ben de bir zaman Allah kanunu olmayınca diriydim. Ama buyruk gelince günah dirildi, ben de öldüm. Pavlus kendisi için konuşuyor. Bir vakit diyor, kanun olmayınca diriydim. Pavlus diyor ki, kanunun olmadığı yerde suç sayılmıyor. Onun için diyebiliriz ki, bebek tamam günah işlememiş, günahlıdır ama gene de suçlu değildir. Niçin? Çünkü kanunu anlamıyor. Doğru ve yanlışı daha anlamıyor. Değil mi? O yüzden biz demiyoruz, lazım laftiz olsunlar ya da bilmem ne. Hayır, öyle bir şey yok. Rab onları kabul ediyor. Ama bakın ne oluyor? Paulus diyor ki, bir gün geldi benim hayatımda, durum değişti. Bir gün ben de Adem ve Havva gibi o yasak meyveden yedim. Nasıl? Açgözlü olmayacaksın dedi Rab. Ve ben bu kanunu anladığım gün günaha düştüm. Çünkü bende vardı açgözlülük. Gördüm, istedim ve benim içimde bu açgözlülük doğdu diyor. Bu ne zaman oluyor? Bilmiyorum. Ben açıkçası bilmiyorum kızanlar ne zaman bu derece geliyorlar. Ama korkunç bir şey. Çünkü kanun anlayınca ve buna karşı hareket günah işleyince o vakit kızan da günah işlemiş oluyor. Değil sadece içinde bulunsun. Artık doğmuş bir günah. Hani işlenmiş bir günah oluyor. Hareketi geçmiş bir günah oluyor. Evet. Buyruk gelince diyor günah dirildi. Ben de öldüm. Kimse demesin Allah beni Adem'in yaptığından suçlu sayıyor. Bu haksızlıktır. Hayır. Öyle değil. Ama Adem'in yüzünden insan tabiatı değişti. Ve şimdi hepimiz küçük birer Adem oluyoruz. Adem'in yaptığını tekrarlıyoruz. O yüzden Rab diyor ki ne de olsa hepsi günah işlediler. Evet ama burada bitirmek istemiyorum bu düşünceyi. Biz çok fazla şimdi günah üzerinde durduk, düşündük. Ve bu önemlidir. Bunu anlamadan İsa ne yaptı diye anlamıyorsun. Bunu iyice o derece gelmeden tövbe edemiyorsun. Tövbe demek değil ki hani diz çök, söyle bir takım laflar şimdi tekrarla. Bu tövbe değil. Tövbe demek, Pavlus gibi diyorsun, benim içinde hiçbir şey bulunmadığını biliyorum. Bu derece geldin mi? Bu derece sen geldin mi? Yoksa daha da upravdanlığı mı arıyorsun? Daha da başkalarını mı suçluyorsun? Hayatında öyle bir gün oldu mu ki diz çöktün ve Rabbe dedin ki, diz hadi günah işledim, bu bir şey değil. Bunu herkes anlıyor. Ama anladın mı, benim içinde hiç iyi bir şey bulunmuyor. Bunu anladın mı? İyi haber var. Biz bunu böyle bırakmak istemiyoruz. İyi bir haber var. Nasıl bir Adem var? İkinci bir Adem var. Nasıl bir kaybolmak var? Bir bulunmak var. Nasıl bir günaha düşmek, bu çukura düşmek var? Oradan çıkmak da var. Okuyorum Romalılar 5. bölüm 15 ve 16. Gene de Allah'ın verdiği bahşiş yapılan suça benzemiyor. Bir insanın suçu sayesinde bunca kişi öldü. Bunu anladık. Ama Allah'ın merhameti ve o merhametten gelen bahşiş daha da bol verildi. Hem de tek bir insandan, hani İsa Mesih'ten bunca kişiye verildi. Bu bahşiş de o tek kişinin yaptığı suça benzemiyor. Çünkü bir tek kişiden için davalama oldu ve herkes suçlu bulundu. Ama bahşiş sebep oldu çok suçlardan suçsuz çıkarılsın. Burada Pavlus birinci ve ikinci Adem'i ve İsa'yı karşılaştırıyor. Ve soruyorum, kim daha güçlü, Adem mi İsa mı? Şimdi içimizde demek kolay İsa, çünkü alışıkız her bir şeyin karşılığı İsa. Hayır, düşün azıcık. Kim daha güçlü, Adem mi, İsa mı? Kaç kişi yeryüzünde şimdi Adem'in evlatlarıdır? Kaç kişi ikinci Adem'in evlatlarıdır? Ve ilk bakışta lazım söyleyeyim, Adem daha güçlü. Değil mi? Onun sayesinde bütün milyarca kişi, binlerce milyon kişi ölümü dağıldı. Kaç kişi İsa'da yeni yaşam buluyor? Ama Pavlus bu düşünceyi düzeltiyor, korekçe yapıyor. Hayır öyle değil, öyle düşünmeyin. Bu doğru değil. İsa daha güçlü. Çünkü her imana gelen kişi ikinci bir Adem gibidir. Yeni bir yaratılıştır. Allah tek bir insanı yarattı, Adem'i. Ve bundan milyonlarca, milyarca insan türedi. Ve kim yeniden doğarsa, kim yeni doğuşu gerçekten yaşarsa Allah onu da yeniden yaratıyor. Şeytanın işi en başta çok kolaydı. Lazım da sadece bir karı koca kandırsın ve iş hazır. İki kişiyle kandırmakla milyarca kişi kazanmış oluyor. İnsanın işi böyle değil. Değil bir kişi kurtarsın ve ondan sonra hepsi. Tek tek. İsa tek tek uğraşıyor. Tek tek uğraşıyor. Ve İsa'nın her bir kurtarışı, yani kaç kişiyi kurtardıysa Adem'in yaptığının karşılığıdır. Ve o yüzden İsa Mesih'in yaptığı milyonlarca kez daha önemlidir, daha güçlüdür şeytanın yaptığından. Her bir kişi imana geldi mi, asıl yeniden doğdu mu, şeytan sanki Adem ve Havva'da yaptığının karşılığını alıyor. Tek tek, tek tek, milyonlarca defa İsa şeytanı ve Adem'i orada yendi. Evet, İsa daha güçlü. Günah ne yazık ki gördüğümüz gibi bizden sonraki kuşakları etkiliyor, değil mi? Bir kadın narkoman olarak gebe kalırsa bebeğe de narkoman olarak dünya geliyor. Düşün. Yeni bebek 3-4 kilo ama ona eroin veriyorlar. Yoksa ölecek. Narkomandır. Ne yaptı ki bu bebek? Anasını yaptı, onu etkiliyor. Ve Rab da bize aynı hakikati. Bugün seçin diyor. Lanet mi istiyorsunuz, bereket mi istiyorsunuz? Biz gençlerle eski antlaşmayı okuyoruz. Çıkış kitabında görüyoruz Rab nasıl 10 emiri vermiş, 10 buyruğu vermiş Musa'ya. Ve en birinci ve en önemli buyruk şudur. Çıkış 25 ve 6. Putların önünde eğilmeyeceksin, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrı'nın Rab kıskanç bir Tanrı'yım diyor. Ben diyor tek Allah'ım. Başka hiçbir puta, herhangi bir varlığa tapmayacaksın. Ben diyor kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından 3. 4. kuşaklardan sorarım. Bir lanet getiriyor burada. Sen bu birinci buyruğa karşı gittin mi? Sen dedin mi? Sen benim Tanrım değilsin. Ben başka şeylere, putlara bakıyorum. Tamam mı? Ya da başka tanrılara, başka öğretişlere bakıyorum. Başka metotlarla Allah'a bağlanmak istiyorum. O vakit sen bu birinci buyruğa karşı gidiyorsun ve Rab diyor ki 3. 4. kuşağa kadar lanet getiriyorsun. Senin kızanların lanetli bir hanede doğacaklar. Senin kızanların lanetli bir mahallede doğacaklar. Çünkü sen böyle yaptın diye. 3. 4. kuşağa kadar. Torunların torunları. Ama o da kalmıyor. Ama beni seven diyor. Buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Tersi de doğrudur. Biz sadece bunu lanet gibi düşünmeyelim. Ama Rab diyor ki bak ben yeni bir Adem olarak seni yarattırıyorum burada. Sen sıfırdan başlama fırsatın vardır. Bu büyük bir mucize. Bundan sonra sen bereket getir. Söz veriyorum. Sen beni saydın mı? Sen benim yollarımda yürüdün mü diyor. Binlerce kuşağa sonra bile büyük bir bereket vereceğim sana. Bizim mahalle düşün bakalım. Bizim mahalle. Ne kadar fazla putperestlik yapılıyor değil mi? Açık açık başka tanrılara tapıyorlar. Ne kadar büyücülük yapılıyor. Ve her bir büyücülük açık açık putperestliktir. Putlara tapmaktır. Ne kadar yapılıyor bu? Ve sonra ne oldu? Kocaman bir lanet altındadır. Mahalle lanetli bir yerdir. Rabbin yani öfkesinin altında bulunuyor. Onun için imanlılar o kadar zor kurtuluyor mahallenin etkisinden. Çok zor kurtuluyorlar mahallenin lanetinden. Çünkü bizim dedelerimiz bu derece getirdiler bizi. Ama kurajlanalım. Kurajlanalım. Aynı zamanda Rabbin sözü var. Bu da 3-4 kuşak diyor. Sonra diyor binlerce kuşak. artık bizden başlıyor. Biz sanki yeni bir Adem olarak, yeni bir Hava olarak kızanlarımıza yeni bir başlangıç sağlıyoruz. Sen kendi kızanlarına, torunlarına, torunlarının torunlarına düşünüyor musun? Böyle plan var mı yaptın? Torunlarımın torunlarına ne olacak? Mağarada bir bakış yok değil mi? Evladım oraya kadar. Torunlar bir düşünmüyoruz. Torunlarının torunlarına kadar ve daha fazla diyor, sen bereket getirebilirsin. Adem ve Havva'nın yaptığı bize olmasın yani böyle bir depresye düşelim. Hayır, İsa bunun karşılığını vermiştir. Sen kendi halinde gelecek kuşaklar için bir toprak hazırlıyorsun. Kızanların onun üzerinde ekecekler, bitecekler ama toprak senden. O yüzden Adem ve Havva gibi bu ne kadar da büyük bir düşüş olsa biz kurajla diyoruz, binlerce kuşak Rab diyor, sevgi gösterelim. Rab sizden olsun.